o insanın kendi içindeki pusulayla tekrar ilişki kurabilmesi. Hepimizde var travmalar, hepimizde var yaralar. Sadece veriyoruz, veriyoruz ya da kendimizden alıyoruz ama geri koymuyoruz. Böyle bir derdin olması senin yaralı ya da kırık ya da bozuk olduğun anlamına gelmiyor. Ben hayat boyunca diyelim aşk konusunu ben tam olarak çözememiştim açıkçası. Öyle bir şey var. Hiçbir şeyi reddetme, hiçbir şeye direnme. Ne geliyorsa gelsin.
Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor.
Merhabalar, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu Ayşin Karaduman. 1974 yılında Mersin'de doğan Ayşin, Amerika'da felsefe okudu. Mezun olduktan sonra bir süre San Francisco'da yaşayan Ayşin, New York'ta belgesel işlerine girdi. Ardından Avrupa hayalini gerçekleştirerek Paris'e yerleşti. Anne olduktan sonra kendi şifa yolculuğu başlayan Ayşin, önce beslenme terapisi eğitimi aldı. Daha sonra yaşam koçluğu yaparak insanlara rehberlik etti. Şehir hayatını bırakıp doğaya daha yakın bir sahil kasabasında yaşam kuran Ayşin şimdilerde aşk ve ilişkiler konusunda rehberlik sunmaya devam ediyor. Ayşin'le hikayesini ve şifa yolculuğunu konuşacağız. Hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk Didem.
Nasılsın?
Çok çok iyiyim gerçekten. Benim için gerçekten çok büyük bir onur burada olmak. Ne zamandır dinliyorum severek podcastini. Şimdi benim de olmam burada gerçekten çok hoş benim için. Sağ ol.
Ben teşekkür ederim. Davetimi kabul ettiğin için, geldiğin için, vakit ayırdığın için. Biraz uzun sürdü seninle buluşmamız ama sonunda oldu, başardık. Bu
Evet.
arada kardeşine de, aşkına da çok teşekkür ediyorum. Bizim tanışmamıza aşkın vesile oldu. Aşkınla da tanışmamız aslında çok enteresan. Bu arada Anadolu şifacı kadınlarını dinleyen nadir erkeklerden biri kendisi.
Hiç şaşırmadım.
Onunla bir vesileyle biz buluştuk, tanıştık ve ardından bana Ayşin'den bahsetti. Ablam da böyle şeyler yapıyor dedi ve ben tabii hemen hiç vakit kaybetmeden Ayşin'le iletişime geçtim ama onun yoğunluğu, benim yoğunluğum derken onun hayatında bir sürü şey de oldu bu arada. Onların da hepsini konuşacağız ve bu zaman doğru zamanmış deyip şimdi bir araya geldik. Ben gerçekten hikayesini çok merak ediyorum. Çoğunluğu yurt dışında geçen bir hayat hikayesi ama kendi yolunda kendini aramaktan, kendinle ilgili bir şeyleri keşfetmekten her daim böyle merak duyan birisi var şu an karşımda. O yüzden mutluyum hikayeni konuşacağımız için.
Artık zamanlama konusunda da çok olayları çok akışına bırakan bir insan oldum. Bence şimdi olmalıydı. Demek ki daha önce olmaması gerekiyordu yani.
Bütünsel yaşam koçluğundan başlamak istiyorum. Bütünsel yaşam koçluğu ne demek? İnsanlara nasıl yön veriyorsun? Ve bu onların hayatını nasıl dönüştürüyor?
İlk olarak şöyle söyleyeyim. Bütünsel yaşam koçluğu birazcık benim uydurmuş olduğum bir şey. Yani hiçbir şey demek değil. Bunu da özellikle yaptım. Çünkü ben şunu anladım. Özellikle son 10 yıldır olan serüvenimde kafamın nasıl işlediğini daha iyi anladım. Ben bir konuya ilgi duyduğum zaman tutku haline geliyor ve dibine kadar gidiyorum o konunun. Ve bütünsel yaşam koçu deyince içine her bir şeyi atabiliyorum. En başta bu tabii ki daha çok hani bu beslenme terapisi olarak yani o konularda başladım. Sonra hani insanlara bir şekilde enerji seviyelerini yükseltmelerine yardım edip sonra şimdi bakalım hayatında neler değiştireceğiz falan haline o moda geçtim. Yani birazcık kendi serüvenim ve kendi hikayemle beraber o yaptığım iş zaman boyunca bayağı bir evrim geçirdi. Yani benim için bütünsel hayat yaşam koçluğu demek yani bir şekilde ilgim olan her şeyi koyabiliyorum. O işin içine ve rehberliğimin içine ve karşımda bir danışanım olduğu zaman artık içgüdülerim öyle ki yani o kadar besledim ki bir de içgüdülerimi hani o anda gereken araç nedir? Hani onu daha kolaylıkla bulabiliyorum. Bir de şöyle bir kısmı var bütünsel olayının. Tabii en başta fiziksel sağlıkla başlamıştım. Şimdi daha az o konuda çalışma yapıyorum. Ya da hani öyle bir ihtiyaç varsa tabii ki de o ihtiyacı da gideriyoruz ama özellikle şeye çok inanıyorum ben. Aslında çok fazla bilinçaltı bizi yönetiyor bu hayatta. Ve ben gerçekten hani genellikle seanslarım konuşmak normal konuşmakla geçiyor ama bilinçaltını da hedefleyen çok kuvvetli bir takım tool'lar da var elimde. Sadece konuşmakla olacak bir şey değil bu. Atıyorum ne bileyim hipnoz türü hani translar falan ya da tapping türünde hani gerçekten o insanların akıllarındaki alışkanlıkları değiştirebilecek gerçek anlamda ve çabuk bir şekilde değiştirebilecek bir takım farklı farklı tool'lar var ve bu yüzden buna ben bütünsel diyorum. Ha bir de şu kısmı var bütünselin. Hayatın herhangi bir kısmı olabilir. Ya da mesela dün birine rehberlik yaptım. Aslında o da benim gibi yaşam koçu ve marketingle ilgili işte bu kendi işiyle ilgili zorluklar çekiyordu. Ama birazcık konuşunca ve bazı bir takım şeyleri uygulayınca diyelim çok çok büyük başka bir, tamamıyla başka bir şey çıktı içinden. Büyük bir acı çıktı hatta, yıllardır içine attığı ve gerçekten yüzleşmediği. Bu yüzden bu iş benim için çok zengin bir şey. Çünkü bir yerden giriyoruz ama aslında o sadece bahane oluyor. Oradan o yolun gideceği yer hiçbir zaman belli olmuyor zaten. O da büyük bir macera ve bir anda insan bir aydınlanma yaşayabiliyor. O da benim için gerçekten sihirli bir kısmı bu işin.
Peki bu nasıl bir yolculuk? Hangi araçları kullanıyorsun bu yolculuk içerisinde o kişinin farkındalığını geliştirmek için ya da o kişinin hayatını değiştirebileceği kapasiteye ulaşması için hangi yöntemleri kullanıyorsun ve bu yolculuk ne kadar süren bir yolculuk? Yani örnek veriyorum işte en az 10 seans alması gerekiyor gibi bir şey var mı yoksa o tamamen kişinin kendi yolculuğuna ve ihtiyacına göre değişiyor mu?
Şöyle ilk olarak ne kullanıyorsun dedin. Aslında şöyle bir şey var. İletişimimizin %90'ı belki bilinç altında gelişiyor. Aslında söylediğimiz kelimelerin o kadar büyük bir önemi de yok. Benim için en önemli şey karşımdaki insanı olmak istediği gibi görebilmek ve buna inanmak. Ve genelde insanlar ilk geldiklerinde böyle bir çalışmaya ilk başladıklarında kendilerinin inancı daha zayıf oluyor bu konuda. Benim görevim orada onun inancını, daha doğrusu kendi inancımı, onların potansiyeline olan inancımı yüksek tutmak. Onlar yapabilince, bunu tek başına yapabilinceye kadar ben yapıyorum. Hani birazcık o bisiklette o şeyler yedek bisiklet, şey, tekerlek konur ya, onun gibi bir şey yani. Onlar kendi başlarına bisikleti kullanabilme şeyine getirene kadar ben onlara yardımcı oluyorum. Benim görevim onlara bir şey öğretmek değil aslında. Koç denen şey, rehber dediğin gibi yani, rehber lafı güzel bir laf bence. Çünkü ben onlara bir şey öğretmiyorum. Tabii yeri gelince fikrim varsa hani onu da konuşabiliriz belli konularda. Ama benim için önemli olan o insanın kendi içindeki pusulayla tekrar ilişki kurabilmesi. Ben aslında herkesin zaten içinde derin derin, yani bazen çok derin gömülmüş olabiliyor bu. Ne istediğini aslında bu hayatta bildiğine inanıyorum. Kendi değerleri nedir aslında? Bunu bildiğine inanıyorum. Benim görevim soğanın kabuklarını soymak gibi bir şey. Onlara onu sunmak daha çok. Bir de şey, sorunun ikinci tarafı vardı, hani nasıl sürüyor bu diye. Ben genelde alakart teker seanslarla çalışmıyorum hiçbir zaman. Beni ilgilendiren şey o insanın yani tamamıyla değişmesi derken bunu da yanlış anlamamak lazım. Tamamıyla değişmek değil. O insanın kendi özüne daha çok ulaşmasını sağlamak ve onu kendi özünden uzak tutan bariyerlerden arındırmak. Bu da aslında benim onlar için istediğim bir şey değil. Zaten insanlar bana geldiklerinde zaten bir hedefleri var. Hani bu hedef şey de olabilir. Hayatında hiçbir şey değiştirmeden kendi hayatına daha mutlu olmak olabilir. Ya da belli hedefler olabilir. Profesyonel, tabii kişisel. Daha önce senin de bahsettiğin gibi ilişki, aşk, bu tür şeyler olabilir. Benim görevim de işte onların o yolda güvenle yol alabilmelerini sağlamak. Onların yanında rehber olarak. Bu da tabii çok, yani bir anda olacak bir şey değil. Ben genelde daha uzun süreçlerde insanlara rehberlik yapıyorum.
Bilinçaltı kısmıyla nasıl çalışıyorsun peki?
Bilinçaltı kısmı şöyle. Mesela diyelim ki bir sorun yaşıyorsunuz hayatınızda. Ha, bu arada bilinçaltı konusu da şöyle. Hani bunu saatler, ya saatlerce demeyeyim, yıllarca bazen insanlar gidip bunu bıdı bıdı bıdı konuşabiliyorlar, terapi bilmem ne. Hani bu konuşma terapisi dediğimiz şey. Ben olaylara hep pragmatik bakıyorum. Yani bu insanın gitmek istediği bir yer var mı ve o gitmek istediği yerden onu alıkoyan şey nedir? Yani gerçek bir problem var mı ortada? Ben sadece hani gidelim, geçmişimizi deşelim, eski yaralarımız neymiş? Yani bunun adı hayat. Hepimiz bir şeylerden geçtik. Özellikle artık öyle bir dünyada, öyle bir sistemde yaşıyoruz ki ne yazık ki hepimizde var travmalar, hepimizde var yaralar. Önemli olan bizim hayatımızı etkiliyor mu günlük hayatımızda ve gitmek istediğimiz hedeflerimize ulaşmak istediğimizde. O yüzden ben bu, dediğim gibi yani, bu kullandığım uygulamaları yani gerekli olduğu zaman yerine koyuyorum. Mesela atıyorum, bir insanın çok büyük anksiyetesi varsa ama belli bir konuda, mesela araba kullanmak olabilir ya da eşiyle onun için önemli olan bir konuyu konuşmakta zorluk çekebilir ya da çocuğuyla ilgili bir derdi olabilir ya da işiyle, iş arkadaşlarıyla, patronuyla herhangi bir, ya da ne bileyim, parayla ilgili olabilir. Hani banka hesabıma bakamıyorum korkudan. O kadar çok zor geçiniyorum, çok borcum var falan filan ya da faturalarımı açamıyorum falan türü. Birçok, yani ne yazık ki hayatımızda, günlük hayatımızda çok fazla bu tür fırsat var bizi bloke eden. Ve mesela benim yapacağım iş şu olacak diyelim ki, o insanın, bir de koçlukta şu önemli bence, ne kadar spesifik olursak o kadar iyi. Çünkü şöyle bir tendans da olabiliyor. Hani sorunlarımızı çok genelliyoruz. Bu sefer çok büyük, ne bileyim, benim işte terk edilmekle ilgili yaram var. Okey, tamam, olsun, hepimizin biraz var. Yani bunu ben birazcık şey yapmak istiyorum. Olaylar bu dramatik değil. Yani birazcık da ben gerçekten insanların bunu anlamasını istiyorum. Yani böyle bir derdin olması senin yaralı ya da kırık ya da bozuk olduğun anlamına gelmiyor. Hepimizde var bunlar. Ve bunlarla beraber gerçekten iyiye de gitmen mümkün senin. Gerçekten mümkün. Ve bu kadar büyük bir şey değil gerçekten. Büyük bir bariyer değil aslında. Ve orada bilinçaltında olan şu olacak. Mesela şu anda size zorluk veren bir şey varsa hayatınızda, diyelim o olayın karşısında ya da o insanın karşısında ya da o durumun karşısında, o ana odaklanıyoruz. O an. O an ne oluyor? Şimdi onu düşününce tekrar vücudunda onu hissedebiliyor musun mesela? O his, tamam, o hisse odaklanalım. O his derken o gerçekten hani vücuttaki histen bahsediyorum o sırada. Hani düşüncelerin olmadığı, hani atıyorum çoğu insanda şu olabiliyor. Göğsümde bir sıkışma oluyor mesela ya da midemde bir şeyler karıncalanıyor ya da herhangi ya da kafama bir şeyler çıkıyor, sıcak bir şeyler falan. Tamam, okey. Bu bir yolu bu arada. Bunun bin bir yolu var tabii ki ama tamam, orada duralım şu anda. O hissi çok eskiden hatırlıyor musun mesela? Olabilir. Ve genelde şu çıkıyor ortaya. Bizim hayatımızı şu anda günümüzde etkileyen şeyler aslında mesela atıyorum çocukken 5 yaşındayken böyle bir sahneye tanık oldum ve o anda içimde şu belirdi ve işte böyle bir şey oldu. Ya da hani okulda başıma şu geldi falan ya da annem babamla şöyle bir şey yaşadım. Gerçekten orada bir zaman yolculuğu söz konusu ve bilinçaltıyla çalışmak demek zaten bu içimizdeki küçük çocuğu birazcık onun yaralarını sarmak ve onu kalbimize sevgiyle ona sarılmak. Bir şeyleri orada iyileştiriyoruz gerçekten. Bilinçaltı denen şey de bu. Bir de ben şunu demek istiyorum insanlara. Bir de özellikle bu kişisel gelişim olaylarına falan merak sararsak bazen tehlikeli buluyorum ben bunu açıkçası. Çünkü bazen öğrendiğimiz şeyleri kendimizi kamçılamak için kullanıyoruz. Ben buna çok çok karşıyım. Önemli olan, yani bence bu kişisel gelişim olayının en büyük hedefi bence kendimizi olduğumuz gibi ve her parçamızla kabul etmek ve sevmek. Ve orada şey yok. Ay bu çok mantıksız biliyorum ama hep böyle bir şey var ya. Hayır, aslında o bilinçaltı için mantıksız diye bir şey yok. Yok gerçekten. Sen kendine öyle güveneceksin ki mutlaka onun bir sebebi var. Her ne kadar bize şu anda mantıklı gelmese de bu büyük yaşımızda, yetişkin halimizde bizim hayatımızı etkilese de onun mutlaka geldiği iyi niyetli bir yer var. Yani o bilinçaltının aslında her zaman niyeti her zaman iyi. İşte onu anlayabildiğimiz zaman zaten o kendimizi sevme ve kabul etme yolculuğuna başlamış oluyoruz ve zaten o şekilde yaralar sarılmaya başlıyor.
Burada kendimden bir örnek vermek istiyorum. Kişisel gelişimi nasıl yanlış anladığım var.
Hepimiz oradan başlıyoruz bu arada. Ben de en başta öyleydim ilk başladığımda. Çocuklarıma çok bağırıyorum, bunu değiştirmek istiyorum.
Ben bayağı kusursuzluk üzerine kurmuşum bunu ve yani hani ya incik cincik ne varsa ama ben böyleyim ama ben şöyleyim bunu da çalışayım şunu da çalışayım falan derken yani gerçekten ipin ucu çok fena kaçtı ve bir gün terapistimle konuşurken dedi ki ben bir süre sana kişisel gelişim, spiritüelle ilgini
Yasak.
yasaklıyorum. Yani
Bu arada
sen
çok komik, evet.
gerçekten hani bu işi abarttın artık yani. Dolayısıyla bir süre sadece işte basit şeyler yap yani hani ye, iç, eğlen, televizyon seyret. Yani
Aynen.
dünyevi
Normal
şeyler
insan
yap.
olarak hayat. Biliyorum, bana da.
Gerçekten o televizyon seyretmek bile benim şeyim. Zaman mı kaybedeceğim, zamanımı boşa mı harcayacağım gibi bir yer. Yani
Aynen.
çok yani o kadar uca gittik ki. Ve burada o uca gitmeyle de aslında dövmeye başladım kendimi. Yani
O da serüvenin bir parçası bence.
kesinlikle ama öyle öğreniyorsun. Dolayısıyla o kendini olduğun halinle kabul etmek. Yani hani hatanla, işte sevabınla, günahınla kendine sarılmak ve şey, o şefkati gösterebilmek başka bir şeymiş. Hani onu da biraz böyle
Tabii.
uzun yoldan öğrenmiş oldum. Sağ olsun terapistim bana onu çok güzel aynalamıştı, suratıma çarpmıştı. Ama burada şeyi de merak ediyorum ben. İyi, güzel, hoş. Hani böyle güzel rehberlikler yapıyoruz işte. Ben senelerdir terapiye gidiyorum. O seans, bu seans dolaşıyorum vesaire. Ve çok güzel farkındalıklarım ve aydınlanmalarım oluyor. Ama iş eyleme gelince orada bir hani tekrar tekrar o patern oluyormuş gibi geliyor ve birçok insan da gözlemlediğim kadarıyla burada bir patinaj durumu var. Dolayısıyla bu rehberliklerin hepsini çok kıymetli buluyorum. İnsanın kendisini anlamasına dair ve keşfetmesine dair, ama asıl o eyleme geçme kısmını, mesela sen kendi deneyiminden de yola çıkarak, kendi hikayenden onu dönüştürmek sence nasıl mümkün?
Aslında biraz önce söylediklerimize biraz geri döneceğim. Şöyle, onun birkaç farklı parçası var bence. Bir parça, yine en önemli parça, onu çünkü tekrar etmek önemli. Kendini olduğun gibi en çirkin kabul ettiğin anlarda bile sevebilmek, kabul edebilmek. Bence bu çok çok önemli. Bu kısmı çok çok önemli. Yani hiçbir kısmını, hiçbir tarafını dışlamamak. Hepsi benim. Hepsini seviyorum. Her ne kadar kendimi kötü hissetsem de, bu hani bu arada hani tabii ki yine de özür dileyebiliriz, yine tamir edebiliriz. Hani gerçekten bir hata yaptıysak, özellikle başkalarıyla olan ilişkilerimizde, bu ayrı bir şey. O kesinlikle önemli ve gerekli. Ama bu kendini dediğim, bu kendini kamçılama olayı kesinlikle ters bir şey aslında. İstediğimiz yere gitmek için bizim yolumuza gerçekten bize önümüze zorluk çıkaran bir şey bu. Kesinlikle burasına katılıyorum. Bence o kendine olan şefkatle birazcık gevşiyor insan zaten. Çünkü o ve orada kesinlikle bir değişim, eylemde de bir değişim yaşanıyor. Bazen bu değişim çok çabuk, çok dramatik olmayabiliyor. Bazen vakit alabiliyor. Bu kesinlikle, yani bu şeyle ilgili, neyi değiştirmek istediğimizle ilgili bir şey. Ben mesela kendim adına şunu fark ettim. Bazı konularda alışkanlıklarımı değiştirmem benim için çok kolay. Ya etrafımda gözlemlediğime göre benimkisi bayağı çabuk olabiliyor. Bir şeyi okuyorum bir gün, kafama yatıyor, tamam. Ertesi gün başlıyorum değiştirmeye. Ama bunlar daha kolay şeyler diyelim. Yani ha, bir de şöyle bir şey var. Tabii çok gezdim hayatımda. Çok gezdiğim için de o bana belli bir açıklık verdi. Hani farklı olmak artık benim için bir yaşam biçimi olduğu için, hani o farklı olmaktan korkmama hali oluştu. O yüzden bir şeyi başkalarına göre acayip yapıyor bile olsam, hani benim için okey, o kadar büyük bir sorun değil. Ama o sinir sistemimize gerçekten sinmiş olan tavırlar var. Evet, bazen hala oluyor. Bazen mesela çocuklarımla olduğum zaman ve özellikle yorgunsam, özellikle biraz yıprandıysam, özellikle çok yalnız, hani onlarla madden manen yıpranmış bir halde olduğum zaman sabrım çok daha azalıyor. Ve birisi bir şey derse, ya da aralarında özellikle atıyorum kavga etmeye başladıkları zaman, bum, bir şey patlayabiliyor benim içimde ve dışımda. Hani hala öyle anlarımız olabiliyor. Hani sesimi fazla yükselteyim. Ve sonra tabii ki de ben de üzülüyorum. Özür de diliyorum. Ve bir de o anların artık azaldığını da hissediyorum. Ama o anların azalması sadece ben değiştiğim için değil, biraz da benim ihtiyacım nedir? Hani şöyle söyleyeyim, o anlarda beni bağırmaya iten unsur sadece benim hatam ya da benim kusurum değil. Aynı zamanda hani sonuçta modern hayatta anne baba olmak da çok zor, çocuk büyütmek de çok zor. Eskiden bunu gerçekten bir köy olarak, bir topluluk olarak yapıyormuşuz. Hani üzerimizdeki yük çok fazla, anormal fazla ve doğal değil, gerçekten doğamıza da karşı. O yüzden birazcık da kendine gerçekten o şefkati gösterebilmek lazım ve okey, şu anda benim eksiğim nedir o zaman? Ve bunu mesela yapıyorum. İşte geçen hafta burada işte kardeşim ve babam vardı, oğullarım da vardı. Ben böyle dört erkek arasında bir ara şey yaptım. Bu arada hava da çok yağmurluydu, çok da dışarı çıkamadık. Ben bir gün, ben dedim bir saat beyler, gidiyorum çıkıyorum. Hatta o sırada senin podcastini falan dinledim galiba. Hani benim için o kadar büyük bir keyifti ki o güzel bir yürüyüş, doğada yürümek, istediğim bir şeyi kulağımda dinleyebilmek ve kendime o anı vermem gerekiyordu. Hayatıma daha sabırlı ve daha verimli devam edebilmem için. Yani bunun dediğim gibi farklı unsurları var. Yani yeni bir bilgi almak, tamam, o bir şekilde bazı şeyleri değiştiriyor ama tabii ki her şeyi değiştirmiyor. Bunun üzerine kendimizin ihtiyacı olan nedir, onu anlamak. Bir de o sinir sistemiyle direkt olan uygulamaları diyelim kullanarak kendini yeniden programlamak bazı anlarda. Ve tekrar istemediğimiz bir şekilde davrandığımız zaman da kendimize karşı kötü sözler söylememek.
Burada şey bakıyorum, ben de sonuçta insanlarla çalışıyorum. Bir yandan ben de seanslar veriyorum, sohbet ediyorum. Ve baktığım zaman aslında çoğu insanın sıkıntısı gerçekten kendine o alanı yaratamamak. Hayır diyememek.
Evet.
Ve kendi kapasitesini çok daha üstünde yük almak.
Evet. Özellikle kadınlar.
Sorumluluk almak.
Evet.
Özellikle kadınlar. Dolayısıyla orada bir dediğin gibi işte bütün bunların altında ezilen kadın tabii ki de öfkeli olabiliyor, sabırsız
İtem.
olabiliyor.
Evet.
Onları yaşayabiliyor ki bu çok normal. Ama konuştuğunda da şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Her şeyi ne kadar çok kendisi yaparsa kendini o kadar güçlü ve başarılı hissediyor. Dolayısıyla oradan beslendiği için orayı bırakamıyor.
Dur diyemiyor. Evet.
Bu paterni değiştirmek nasıl mümkün olabilir acaba? Yani evet, farkındalık çok önemli. Konuştuğumuzda fark ettiklerini de söylüyorlar ama bir yandan o kaynaktan beslenmeye devam ettikçe, çünkü ona işte her şeyi başaran kadın, iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir çalışan, iyi bir ev hanımı, yani bir sürü o en iyilerin verildiği bir yer var. Dolayısıyla oradan insan da bir anda vazgeçmek istemiyor. Çünkü
Kesinlikle.
bütün varoluşu o değer üzerinde.
Evet.
Burayı nasıl dengeleyebiliriz sence?
Ben bugünlerde böyle aşk ve ilişkiler konularında özellikle o konularla çok ilgileniyorum ve bu çok direkt o konuyla alakalı bir şey ve özellikle modern dünyamızdaki kadının kaderiyle ilgili bir şey bu. Kendimizden olan isteklerimiz o kadar yüksek ki ölüyoruz yorgunluktan. Yani kendimizi gerçekten bitap hale düşürüyoruz. Ve dediğin gibi bunun insan kişiliğiyle bağdaştırmış, kendi öz değeriyle bağdaştırmış. O yüzden bunu görmesi, anlaması zor oluyor. Ben burada başka bir konuya parantez açmak istiyorum. Bu dişi ve eril mi deniyor Türkçesi, öyle değil mi? Masculine, maskülen enerjiler konusu. Mesela bu konulara da bayağı kafa yordum ben son zamanlarda ve bu benim için çok çok büyük aydınlatmalar yaşattı bana. Şöyle aslında devamlı veriyor, veriyor, veriyor olmak aslında eril enerji ve bu devamlı yapma enerjisi, dünyada bir şeyler yapma enerjisi. Bunu sonsuza kadar vermek demek kendimizi beslemiyoruz bu şekilde. Sadece veriyoruz, veriyoruz ya da kendimizden alıyoruz ama geri koymuyoruz. Böyle bir şey var. Bu denge yok ve bu denge olmadığı sürece de bir şekilde patlak veriyor. Yani dediğin gibi belki performans, fiziksel performansa devam ediyoruz ama bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı, hani ya da çok kötüyüz ya da çok fazla şikayet ediyoruz ya da çok fazla sitem ediyoruz. Zaten o sitem olayının da kaynağı kendi gücünü vermiş olmak. Başka bir şeye, başka bir insana ya da başka bir kendi dışında bir duruma. Aslında bence sağlıklı ilişki kurma konusunda da en önemli öğe bu. Kendimizle olan ilişkinin aslında en sağlamı olması gerekiyor. Bu dünyada, bu hayatta bence en büyük, ne diyeyim, ödevimiz mi diyeyim bu. Yani ben kendime ne kadar çok verirsem, kendime ne kadar iyi bakabilirsem zaten benim verme kapasitem de artıyor. Yani sevdiklerime verme kapasitem bu şekilde artıyor. Ama kendimi hiç düşünmezsem, devamlı kendimden verirsem, işimde olsun, evimde olsun, evliliğimde olsun, arkadaş çevremde olsun, bir süre sonra ne oluyor? İşte burnout, bilmem ne, hani vücut artık dur diyor yani. Sen ona dur demezsen bir yerden patlıyor o zaten. O yüzden bunu ne kadar önceden bunun tedbirini alabilirsek, ama bunun için de tabii ki dediğin gibi o kişinin bazen kendi benliğindeki, kendiyle ilgili fikirlerini değiştirmesi gerekiyor. Mesela neden sadece o şekilde kendini değerli görüyorsun? O da çok önemli. Yani bir de şöyle bir şey var. Birçoğumuz gerçekten öz değerimizin bizim içim, ya öz değerli doğuyoruz zaten. Biz değerli doğuyoruz zaten. Nerede neler oluyor, başımıza neler geliyordu özellikle çocuklukta, o değeri unutuyoruz ve kendimizi ispat etme bir şekilde, hani onu hak etme, o değeri, o sevgiyi hak etme moduna sokuyoruz kendimizi. İşte orada birazcık derin konulara giriyor bu.
Sen son yıllarda aşk ve ilişki konusuna yoğunlaşmıştın ve orada devam ediyorsun. Sence şu anda günümüzde bu yaşadığımız sorunlar, ilişkide yaşadığımız sorunlar, sadece kadın erkek için söylemiyorum. Bence arkadaşlık ilişkilerinde de problemler çok fazla. Neden kaynaklanıyor bu problemler? Evet, hani kadınlar hep veriyor, hep eylemde, bu bir kısmı. Ama genel bir bütüne baktığında bu sıkıntılar sence neden kaynaklanıyor?
Bence şöyle bir şey var. Yani herhangi bir ilişkinin sağlıklı olabilmesi için, yani başka birisiyle olan ilişkinin, arkadaşlık olur, aşk ilişkisi olur, fark etmez. Çocuklarımızla olan ilişkiler olur. Yani bizim ilk görevimiz her zaman kendimizle olan ilişkinin sağlam olması.
En
Mesela
temel birinci şey bu.
en kesinlikle bu. Ve bunun bir örneği de biraz önce dokunmuş olduğumuz şey. Hani dedik ya, böyle kişisel gelişime meraklı olunca böyle bazen abartabiliyoruz falan. Mesela ben şunu anladım kendim için, kendim adına. Ya benim böyle, evet, benim böyle bir beynim böyle işliyor benim. Gerçekten bir şeylere bir ilgi duyuyorum ve dibine kadar gidiyorum ve tutku haline geliyor benim için. Çünkü yani öyleyim. Ama artık şunu anladım ve okumak istediğim kitabın, seyrettiğim seminerlerin yani şeyi yok. Gerçekten sınırı yok. Ama şöyle yapıyorum artık, bunun farkındayım yani. Bunu da yaparsam daha iyi bir insan olacağım değil hiçbir zaman. Kesinlikle o yüzden değil. Şuna o kadar inanıyorum ki ben bir kitabın bir sayfasını daha hayat boyunca bir daha kaldırmasam, herhangi yeni bir şey, bir konuda kendimi geliştirmesem, olduğum gibi zaten her şey mükemmel. Her şey olması gereken gibi. Yani beni daha iyi, daha değerli bir insan yapma ihtiyacında değilim. O şeylerin peşinde koşuyorum çünkü çok büyük eğlence benim için. Yani bundan büyük bir zevk alıyorum. Benim için hayat başka türlü olamaz. Ama o yüzden arkasından gidiyorum. Bunun çok ve bunun farkında olmaya çalışıyorum. Yani kesinlikle kendime, bilinçaltıma o tür bir şey girmesini istemiyorum. Ha, bunu da yaptım mı artık yeteceğim falan. Ya da bu da olunca tam olacak. Yok, hayır. Bence bu konuda bilinç çok çok önemli bu yollara girdiğimizde. Ve işte kendiyle olan ilişkinin zaten en önemli yerlerinden biri bu zaten. Kendinle ilişkinin o kadar sağlam olması gerekiyor ki neyi neden yaptığını biliyorsun. Bu bilinç var her zaman. Yani ne kadar farkındalık olursa zaten, değil mi? O kadar ilişkilerimizde de daha farkında oluyoruz ve bir insanla ilgili bir sorun olduğunda ilk başta kendimize sorabiliyoruz. Bir dakika, şimdi kafam bir şeye takıldı. Bunun gerçekten o insanın yaptığıyla mı ilgisi var? Yoksa benim içimde kendimle hesaplaşmam gereken bir kısmı mı var bunun? Yani belli ki bu insanın yaptığı olan olay bende bir şey uyandırdı. O uyandırdığı şey nedir tam olarak? Bu refleksi aldığımız, öğrendiğimiz zaman bir şekilde direkt saldırıya geçmiyoruz mesela karşı tarafa. Kendimizle olan hesaplaşmayı yapıyoruz. Ama ondan sonra belki yine de konuşmamız gereken, birazcık paylaşmamız gereken bir şey kalıyor. Ama o paylaşmayı yaptığımız zaman da zaten o paylaşmanın seviyesi çok daha olgun oluyor. Çünkü kendini bilen bir yerden geliyor. İlişkide, özellikle kadın erkek ilişkisi diyelim ya da aşk ilişkilerinde önemli olan şey zaten hani o codependence, işte interdependence olayları falan var ya, hani duygusal olarak karşından ne beklediğin çok önemli ve duygusal anlamda yetişkin olman, duygusal sorumluluk sahibi olman çok önemli sağlıklı bir ilişki kurabilmek için karşıdakiyle. Yani karşıdakini sorumlu tutmadan kendi modların için.
Biz biraz ergen ilişkisi yaşıyor gibiyiz ama.
Biraz öyle değil mi? Çoğumuz öyleyiz yani ve hayat boyunca öyleyiz birazcık. Ne yazık ki. Evet. Çünkü karşımızda farklı da görmedik. Yani çok enderdir hani, değil mi? Gerçekten çok mutlu bir ailede ve mutlu bir anne babayla büyümüş. Ne yazık ki çok ender yani aslında.
Sen peki bu yola nasıl girdin? Yani çocuklarının doğumuyla başladığını biliyorum ve sonrasında da kendi ilişkinin.
Evet. Ya şöyle, benim için şu anda yaptığım işler şöyle, hiçbir zaman ben bunu iş olarak yapayım olarak olmadı zaten. Ya en azından hani şeyi bıraktığımdan beri, hani kurumsal yaşamı bıraktığımdan beri ben zaten bir anda şey yaşadım hani o dönemlerde. Bir dakika ya, ben bunu iş olarak yapabilirim kendime. Kafayı bunlara bozdum ama hani ben zannediyorum ki her hamile kadın bu yollardan geçiyor. Sonra anladım ki hayır, hiç de öyle değilmiş. Yani benim için bahaneymiş zaten bunlar sadece. Hani bu yollara girebilmek için. Benim için hep kişisel bir sorgulamadan başlıyor. Yani kendim için. Mesela ilk hamile kaldığım zaman ilk oğluma, çok genç anne de olmadım. Nasıl beslenmem lazım, nasıl yaşamam lazım ki hani hamileliğim güzel geçsin, bebeğim sağlıklı olsun falan filan, öyleydi yani. Ben kazara hani bir dakika ya, ben kendimi çok daha, kendimi daha zinde hissediyorum yani bu yaşta falan. Ve iki oğlum oldu küçük ve bayağı enerji dolu tipler falan. Baktım bir dakika ya, ki dediğim gibi ben geç anne oldum. İkincisi olduğunda zaten 40 olmuştum. Ama o yaşta 25 yaşına göre daha zinde hissediyordum kendimi. Dedim burada bir şey var. Burada bir şey var. Böyle denmiyor. Yani anlatılan hikaye bu değil yani şeyde, normalde toplumda, kültürde. Oradan girdim işin içine. Neyse, dediğimiz gibi o beslenme terapisine başladım. Sonra oradan yavaş yavaş yaşam koçluğunu keşfettim ve benim hayatımı tamamıyla o kadar değiştirdi ki. Diyelim ki hayatımın farklı farklı bölümlerini, farklı şantiyelerin şey yaptım kendime, proje oldu bir şekilde. Hani en başta annelik serüveni, onun sağlıklı geçmesi falan, işte beslenme, o tür şeyler. O şekilde dediğim gibi enerjim yerine geldi. Oradan iş hayatını sorgulamaya başladım. Çünkü hiçbir zaman kurumsal hayatta tam olarak, hani arada bir bayağı enteresan işler de yapmıştım ama kendimi tam olarak bulamamıştım. Hiçbir zaman kendimi tam olarak ha burada iyiyim ben ve benim rolüm bu, güzel diyememiştim. Onu da anladım hani kendi tutkularımın olduğunu ve aslında onlara eğilmem gerektiğini ve kendi, yani birey olarak bağımsız bir şekilde çalışmam gerektiğini anladım. Oradan o işleri değiştirdim. Sonra şehir hayatını bıraktık. Küçük bir yere taşındık. Deniz kıyısına taşındık. Daha yavaş ve huzurlu bir moda geçtik. Bu arada çocuklarımızı da okula göndermedik. 5 sene ev okulu yaptık falan. Yani böyle hayat baya baya bir değişti. Sonra da çocuklarımın babasıyla, ya bu arada ben hayat boyunca diyelim aşk konusunu ben tam olarak çözememiştim açıkçası. Öyle bir şey var. Yani Ergenliğimizden beri böyle bir şarkılar dinliyoruz, bir şeylerin özlemini duyuyoruz ama özellikle kız olarak. Ama tam olarak o nedir, nasıl olur, ne kimdir, nedir falan ben bir türlü çözememiştim bu olayı. Bir süre sonra da açıkçası o Covid zamanları olduğu, eve kapanıldığı, bilmem ne, bir daha kapanıldı, bir daha açıldı, bir daha kapanıldı. Ve o sene ben buhranlar geçirdim biraz ve o yalnızlık, o isolation durumu beni artık sırası gelen yeni gerçeklerle yüzleşmeye zorladı. Ve orada da kendime anladım ki yani hani biz çok iyi bir aileyiz, inanılmaz çocuklarımız var. Çocuklarımın babası harika bir baba ama ben bir kadın olarak, hatta bir insan olarak benim daha başka şeylere ihtiyacım var. Oradan başladı bütün bu sorgulamalar, bu aşk konusu, ilişki konusu falan filan. O sırada tabii kendi yaşam koçumu da tuttum. O da sağ olsun bana inanılmaz konuda, hayatımın bu değişiminde çok büyük yardımı dokundu bana. Ve ama o zamandan ya o kadar zengin, o kadar derin bir konu ki kaç sene oldu hala içindeyim. Hala bir dolu yeni kitaplar, yeni keşifler, yeni uygulamalar diyelim, olayın yeni açıları falan. O şekilde bir anda baktım ki bir dakika, ya bir de şöyle bir şey oluyor, şunu söyleyeyim. İşler nasıl iş haline geliyor? Hani profesyonel şeye dönüyor. Bir bakıyorum en çok konuştuğum konu bu haline geliyor. Ne bileyim, en çok okuduğum, ilgilendiğim şey bu oluyor falan. İster istemez etrafımdakilere bu konuda hani rehberlik yapmaya başlıyorum bir şekilde. Sonra bakıyorum, aa bir dakika, bunu ben işime de koyayım bari. Hani dediğim gibi o bütünsel lafı oradan geliyor hani bir şekilde. Besleniyor. Devamlı besleniyor yani benim verdiğim hizmet diyelim. O da o şekilde oldu. Kendi sorgulamalarım ve şimdi kadın erkek özellikle ilişkileri ve artık kültürümüzde ne yazık ki kadın erkek aramızdaki farklar silinmeye çalışıyor bir şekilde ve bu da hani güya gelişim adına falan. Bunların da artık ne kadar verimsiz şeyler olduğunu fark etmeye başladım. Şimdi de bu yoldayım.
Peki çocukların olduğunda o annelik sürecinde kendine dair neler fark ettin, görmediğin ve ilişkinde mesela o bir döngüye girmişsin ve orada da yine kendi ihtiyaçlarının aslında farklı olduğunu keşfediyorsun. Oralardaki Ayşin neler gördü kendine dair? Aslında neye ihtiyacı varmış? Ne yapıyormuş? Ve şimdi oraları nasıl dönüştürdü mesela?
Ya enteresan, bazen o Ayşin'i düşünüyorum da o Ayşin iyiydi aslında, yani iyiydi ama yani kendini iyi hissediyordu diyelim ama daha bütün yani her konuda değildi daha. Yani belli konulara kendimi vermeye başlamıştım ve şöyle söyleyeyim, benim aklımın yani bu işleyiş biçimi, hani bir işin içine girmek ve hani kendimi tamamıyla o konunun içine sokmak falan ve bundan bir iş yaratabilmek benim için çok büyük mutluluk kaynağı oldu. Gerçekten diyelim ki o annelik serüveninin başından beri ben bir mutluluk, yeni mutluluk kaynakları bulmaya başladım. Yani yavaş yavaş kendi yolumu, gerçekten tam olarak kendi yolumu çizmeye başladım diyelim. Ama tabii ki normal olarak etap etap oldu o. Yani en başta o kadar farkında değildim belki neyin eksik olduğunu. Çünkü yeni gelen bir şey vardı benim yani ilgimi çeken ve bana da çok yakışan aslında hani mizaç olarak. Ama işte yavaş yavaş hani bazı şeyleri sorgulamaya ve değiştirmeye başladıktan sonra bir sonraki şeyin sırası geldi diyelim. Ama o zamanki Ayşin'i düşününce yine de şimdiye göre daha bir saflık görüyorum tabii ki, ama aynı zamanda 2020 öncesi bence hepimiz biraz daha saftık. Bazı konularda çok fazla gözüm açıldı. Hem dünya çapında olsun, hem kendi adıma kişisel olarak olsun. O yüzden o zamanlara karşı böyle bir buruk da bir şeyim var yani. Bakışım var şu anda düşününce.
Senin için ruhun karanlık gecesi ne zamandı? Yani mutlaka birden fazla olmuştur tabii de.
Bir an o sana bahsettiğim anda, o 2020'nin sonuna doğru, o sonbaharda o yalnızlık, o izole kötüydüm ve tam olarak neden de bu kadar kötü olduğumu daha tam olarak anlayamamıştım. Bazı şeyler idrak etmeye başlamıştı ama daha karanlık noktalar da vardı ve kötü iyi değildim gerçekten. Büyük bir stres, büyük bir içimde bir enerji vardı yani, tam olarak anlayamadığım ama kendimi özgürleştirmek istediğim bir an oldu. Biraz önce anlattığım gibi orada da farklı bir yol çizmeye başladım kendime. 2023 de zor geçti aslında. Şöyle söyleyeyim yani, bir de şu var, hayatımın şöyle bir tarafı da var. Ben hayatım boyunca hareket ettim. Oradan oraya taşındık. Küçükken çok taşındık. Mersin doğumluyum ama hani güney illerinde, sonra Antalya, Adana, oradan İzmir'e taşındık. Annemler İzmirliydi zaten. Sonra ben Amerika'ya taşındım. Amerika'da da oradan oraya taşındım. Sonra Amerika'dan Fransa'ya geldim, Paris'e geldim. Sonra oradan da buraya taşındım. Ayrıldıktan sonra bir kere daha taşındım ben aslında. 1,5 sene başka bir yere gittim. Buradan böyle 2 saat falan güneyde. Çok çok güzel bir yerde açıkçası. Ama şunu anladım, buraya geri geldim. Hayatımda ilk defa bir yere geri geldim. Dedim ki O kadar da hareket etmeye gerek yok artık. Çünkü her seferinde bir şekilde insan köklerini alıyor ve başka bir yere gidiyorsun ve daha doğrusu köklerini alamıyorsun yanında. Yani kendini çıkarıp bir yerden başka bir yere. Ve tabii ki de bu bana çok büyük şey kattı hayatım boyunca. Büyük bir zenginlik kaynağı oldu benim için. Ama aynı zamanda artık şu andaki hayatımda biraz daha durulmak ve bir yerde biraz vakit geçirmek ve bir enerjimi bir yere yatırmak istiyorum. Ve o long game dediğimiz oyunu oynamak istiyorum artık. Biraz daha evet bir de onun zevkine varayım. Hani bir yerde bir süre vakit geçirmenin, orada biraz kök salmanın, orada insanlarla tanışmanın, yeni bağlar kurmanın biraz da onu yaşamak istiyorum artık. 2023'ün bence en büyük benim için hani en büyük zorluklarından biri o hayat boyu olan bir yalnızlık şeyi de hep oldu benimle. Tabii o devamlı taşınmanın verdiği yalnızlık hissi. O bayağı çok akut bir şekilde yaşadım onu geçen sene. Bazı kopma anları demeyeyim ama hani gerçekten benim için çok acı veren anlar oldu. Tabii başka bir dolu şeyler de oldu. Sonra sağlık problemleri falan da yaşadım. Ama şöyle söyleyeyim, bir yerden bir kart çekmiştim ve şöyle bir yani accept all, reject none. Türkçesi nasıl denir? Her şeyi kabul et ve hiçbir şeyi hani atma gibisinden. Yani reject etme yani reject nasıl söyleyebilirim?
Reddetme.
Reddetme, hiçbir şeyi reddetme. Evet, böyle bir şey. Bir gün bunu mantra olarak söyledim. En kötü düştüğüm nokta oydu galiba. Hani artık çok yorulmuştum, bayağı yorulmuştum. Bu senenin başı oluyor daha yani. Yılbaşından birkaç gün sonraydı. Ama böyle bir şeye girdim. Yani kendini bırak, her bırak. Hani hiçbir şeyi reddetme, hiçbir şeye direnme. Ne geliyorsa gelsin, ne gelecekse gelsin. Yani bu surrender dediğimiz şey hani İngilizce'de ve aslında zayıflık gibi görünse de dıştan bakınca aslında gücümüzün en yüksek olduğu yer orası. Çünkü aslında hayattaki tek gücümüz tamamıyla kabul etmek olan biten her şeyi. Daha doğrusu kabul, yani şöyle söyleyeyim, kendi kontrolümüz dışında olan alanı tamamıyla kabul etmek. Çünkü zaten başka şansımız yok. Zaten başka yapabilecek bir şeyimiz yok. Hayatta en büyük enerji kaybı bu. Değiştiremediğin şeylere karşı dan inat etmekten oluyor zaten. Onda yeni bir şeye geldim diyeyim. Yeni bir aşamaya geldim. Evet. Ama bir şekilde biliyorum ki bunlar yolculuğun bir parçası, serüvenin bir parçası. Bunsuz olmuyor. Bu yüzden geldik. Yani o zor anlarda anlamak zor oluyor ve kendime de o hakkı veriyorum bu arada. Hani ağlamam mı, zırlamam mı gerekiyor? Bir arkadaşımı arayıp kendimi kötü hissetmek ya da kurban gibi hissetmek de olabiliyor. Hepsi okey. Yani insanın kendine her alanı bence vermesi lazım. Ama orada da çok uzun süre geçirebilen bir insan değilim. Mizacım öyle değil. Tamam, devam ediyoruz yolumuza. Bunu da harmanlıyoruz. Bir de ben şuna inanıyorum hayatta. Bu yaptığımız kişisel gelişim, bu çabaların kendimizi iyileştirmeyi söyleyeyim. Bence bunun tek manası şu, kalbimizi olabildiğince açık tutabilmek. O kalbimizi açık tutmak demek şöyle, yani bizim başımıza ne gelirse gelsin bunu kalbimizi kapamak, kalbimizin etrafında duvar örmek bahanesi olarak kullanmamak. İşte önemli olan bu zaten. Benim için de bu. Çünkü yani mesela son zamanlarda başıma gelen hani yakın hayatıma giren birisi oldu. Benim adıma bana kötülük kaynağı oldu diye hissettim bu insan. Ama ondan bile hani nefret etmemek, ona bile öfkeli kalmamak. Yani bir şekilde bunu da kabul edebilmek. Yani o insanı sevmek ya da arkadaş olmak zorunda değilim bu arada. Yani bu şey de var, bu da önemli bence. Hani kendi kişisel sınırlarımız da bence çok önemli, çok çok önemli. Aslında ilk yol oradan geçiyor zaten, kendimize olan sevgi ve bu sınırları kendimize olan sevgiyle kurabilmek. Ama burada vakit geçirmeden, yani bu benim insanlık hakkındaki fikrimi değiştirmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yine de açık tutmak kalbimi, ama o kalbimi, o benim yakın çevreme herkes de giremiyor yani. Onun şeysi belli, sınırı belli. Ve bu arada ilişki konusunda da aynı şey geçerli tabii ki.
Böyle gerçekten seni canını acıtan, seni üzen bir gölge tarafın var mı fark ettiğin? Ve mesela orayı dönüştürebildin mi? Yoksa tamamen kabulde misin?
Aa, çok iyi. Bak, o sorunun şeyi çok ilginç. Değiştirebildin mi yoksa tamamen kabul? Bak, onları iki birbirine karşı tuttun. Çok enteresan bu Didem. Konumuz. O ikisi farklı mı sence? Bence o ikisi farklı değil.
Kabul ettiğinde dönüşüyor zaten.
Aynen öyle, ama gerçekten kabul etmek lazım. Sadece laf olarak değil yani.
Tabii.
Yani o konuda şöyle söyleyeyim, bazı konular bana acı veren konular ve o hikayeyi gerçekten yazmak zorunda mıyım? Mesela o yalnızlık hikayesi. Bilmiyorum ama bazen yani o konuya çok kafa yordum. Bazen gerçekten bana acı veren bir konu. Evet, bu bir hikaye, tabii ki de hikaye, ama bu hikaye diye benim, yani şöyle söyleyeyim, her şey hikaye aslında, ama bunu kendimizi tekrar öyle söyleyeyim, kendimizi kamçılamak için kullanmamamız gerekiyor. Yani o olayın hikaye olması demek senin acının, yani senin acını yok saymıyor. Anlatabiliyor muyum? O acı yine de çok gerçek. Bunu anlamak önemli. Şey de önemli bence kendi adıma. Evet, bir acı çekiyor olabilirim. Yani zor duygular yaşıyor olabilirim. Ama o zor duygular bu arada gerçeklik anlamına da gelmiyor. Yani bazen o zor duygular yüzünden bir hikayeler yazıyoruz. O hikayeler ille de gerçeği yansıtmıyor. Onu da anlamak önemli. Ama yine de o acıyı yaşarken o yarayı sarabilmek, kendimizi yine sevgiyle, şefkatle tutabilmek önemli. Yani bu acı veren hikayeler kısmı diyelim. Gölge mi deriz ona artık bilmiyorum.
Aslında sadece acı için değil, sözünü kestim ama affedersin. Bence güzel olan duygular için de geçerli. Ben geçtiğimiz haftalarda çok yüksek bir şey yaşadım ama hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Aşktan kalbimin açıldığı ve yani o kadar şaşırtıcı bir şeydi ki benim için bu. Bütün ayarlarım bozuldu. Ve onun içinde birkaç gün debelendim ben. Ve sonra dedim ki kendi kendime, Didem şu an yani sakin ol, sakin ol. Bir bak bakalım bu duygular geçiyor mu, yani bir izin ver kendine. Ve çok acayip var şimdi. Ya 3 gün sonra esamesi yoktu yani. Ve şunu fark ediyorum, yani o aynen senin bahsettiğin gibi iyi ya da kötü. Yani bu aşk da olabilir, nefret de olabilir. Bir duyguya kapılıp gittiğimizde öyle hikayeler yazıyoruz ki. Ve bunu gerçekmiş gibi de yaşıyoruz.
Kesinlikle.
Çok acayip bir, yani illüzyonun içinde başka bir illüzyon daha yaratıyoruz. Kendi ellerimizle bir de üstelik.
Evet, kesinlikle. Evet, öyle yani. O yüzden de o biraz önce bahsettiğimiz yere de geliyor bu. Hani o bir an durabilmek, saldırıda ya da hani o reaksiyon içinde olmadan bir an durabilmek o çok önemli yani. Çünkü hani hepimiz yapmışızdır yani sinirli bir şey WhatsApp falan böyle hani dur bir dakika bir 5 dakika daha ondan sonra düşün bir şey yap sakinleş önce. İlle gerekli mi o?
İşte o duyguların bizi yönetmesine izin verince de zaten o otopilottan devam ediyor. Halbuki o işte bütün mevzu otopilottan çıkarmak ya
Evet,
kendini.
aynen öyle, aynen öyle.
Tabii ki
Farkındalık dediğin o, evet zaten,
duyguları
evet.
yaşayalım. Evet, o içinde kalalım 2-3 gün ne geliyorsa.
Neyse, evet.
Ama bir ya fırtına gibi işte, mesela dün burada
Evet.
her taraf uçuşuyordu, yani birbirine girdi ortalık. Şu anda günlük güneşlik.
Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de o tabii kadın ruhuyla, doğasıyla da ilgili bir şey yani. Bizim o geçirdiğimiz şeyler çok normal ve doğal ve yani ona direnmemek gerekiyor gerçekten. Ama işte biz kendimiz ne kadar buna açık olursak zaten o kadar az tepkide oluyoruz. Çünkü karşıdakini sorumlu tutmak zorunda değiliz o zaman. Hani kendimiz gerçekten hani dolu dolu yaşama kapasitemiz varsa ki bu arada o dediğin de çok enteresan çünkü daha dün bunu konuşuyordum bir arkadaşımla. Dediğin gibi bu iyi dediğimiz duygular için de önemli. Yani her konuda kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. Çünkü bir şeyi yıllarca isteyebiliriz ama o şeye sahip olunca bakıyorsun bir dakika benim kafam hala bozuk ne oldu? Çünkü aslında sen o sevgiyi, neşeyi, o güzelliği o kapasiteyi de daha kurmamışsın aslında. Hani onun içinde olabilmeyi, onu yaşayabilmeyi. Ya o da bir şey. Bundan hiç bahsedilmiyor ama bu da bir gerçeklik aslında.
Yine kendi yolculuğumdan şöyle bir şey de fark ettim. Hikayelerimize o kadar tutunuyoruz ki, kendimde yola çıkarak söylüyorum bunu. Ben o hikayeyi anlatmayı seviyorum. Çünkü o bir şekilde benim iletişim kurmamı, bir bağ kurmamı sağlıyor. Ve hikaye yoksa o bağ da yok, ilişki de yok. Dolayısıyla ben o hikayeyi devam ettiriyorum bir şekilde. Yani hikayesiz kalmak demek, boşluktasın yani.
Evet, aynen ve özellikle tekrar o kadın erkek şeyine girersek kadın için ya da dişi enerji için en büyük şey bu. Yani bizim tek istediğimiz o doluluk, o hayat zaten bir şeyin olması ve o bağı kurabilmek. O boşluk bizim için çok bize antipatik gelen bir şey yani çok.
Evet, kesinlikle öyle.
Bir de biraz önceki sorunun ikinci tarafı hani gölge taraf derken tabii ki şeyleri fark ediyorum bazen hani bir şeye sinir oluyorum, birine sinir oluyorum, bir tavıra sinir oluyorum ya da bir şey diyorum ağzımdan bir şey çıkıyor ama böyle tepkisel ve böyle içimden diyorum vay be Ayşın niye bu kadar tepki gösterdim falan yani ya da gururum inciniyor öyle şeyler oluyor tabii ki de ama yine öyle zamanlarda da şey de değilim ay hala egom var falan evet yani bu bu dünyaya insanoğlu olarak geldik. Egomuz da olacak. Yani normal, bunlar da normal. Kesinlikle artık o kendimi kamçılama olayına alerjim var yani. Bu demek değil ki hani insanlara karşı hani istediğin gibi davran, istediğin gibi ol. Hayır, tam tersine bunu kabul etmek beni aslında daha iyi diyelim. Hani iyi kötü şeyini de sevmiyorum aslında ama hiyerarşisini. Ama hani beni daha açık kalpli biri olmaya aslında götürüyor. Hani bunu kabul edebilmek. Ama ilk olarak kendimde kabul etmem lazım onu. Tabii ki de var gölge taraflarım. Hepimizin var yani.
Peki şu an ettim her halimle ben kabulüm. İşte ne bileyim çirkefliğimi de seviyorum. Cadalozluğumu da seviyorum. Egomu da seviyorum. Yani öyle bir yerden kucaklayabiliyor musun kendini?
Yani Didemciğim, mükemmelciliği peşinde de değilim açıkçası. O da bir tuzak. Hiçbir şey %100 değil yani hiçbir zaman. İnsanım yani, insanlık hallerim var. Sadece farkında olmaya çalışıyorum. O kadar diyeyim. Ya da bir gerçekten hani kendimi gurur duymadığım bir şekilde hani bir konuda davrandıysam hani geriye dönüp özür dilemeye çalışıyorum. Her zaman kolay değil. Her zaman da yapmıyorum. Ama şuna da inanıyorum yani bu işler bazen öyle dramatik şekilde olmuyor ama günde birazcık bile olsa, her gün birazcık bir şey bile olsa yıllardan sonra bakınca geriye o diyorsun. Aslında bayağı bir yol kat etmişim yani.
Şey soracağım, annenle babanla ilişkin nasıldı? Çünkü çok güzel okullarda okumuşsun, bir şekilde sana o imkanları sunmuşlar ama senin çocukluğun nasıl geçti o anlamda?
Ya o konuya ben çok kafa yordum. Şöyle söyleyeyim özet olarak, annem babam bana başından beri çok güvendiler. Kızım sen akıllısın, sen beceriklisin. Biz seni böyle bir kurduk, sen bırı bırı bırı bırı bırı gittin. Öyle derler bana başından beri yani. Ve ben herhalde bir 10-11 yaşımdan beri annemler benim hani mentorum falan olmadılar yani. Ben birazcık kendi yolumu çizmeye başladım gerçekten. Hani çok bağımsız bir şekilde diyelim. Bir şekilde kendim becerdim. Bu arada okulda da inanılmaz başarılı değildim. Yani başarılı dönemlerim oldu. Sonra birazcık koyverdiğim durumlar da, zamanlar da oldu. Ama o güven bir şekilde bana hep verildi. Ve şu an da fark ediyorum o ne kadar büyük bir hediyeymiş. Bu arada okuldaki başarılarım olsa bile hiçbir zaman bana olan sevginin buna bağlı olduğunu, buna koşutlu olduğunu hiçbir zaman da hissetmedim. Yani gerçekten koşulsuz sevildiğimi hissettim her zaman. Bunu anlıyorum özellikle şimdi anne olduğum için yani ne kadar büyük bir, çok çok büyük bir kıymet bu. Gerçekten hayatta birçok insanda olmayan bir şey. Onun dışında benim hayatımda şöyle, yani beni yaralayan şeyler oldu tabii ki herkes gibi. Ama benim sancım diyeyim daha çok şimdi, yani son yıllarda kendi bu dediğim gibi bu beynimin işleyişini de daha iyi anladığımdan beri çok stimülasyona ihtiyacı olan bir insanım. Sosyal olsun, duygusal olsun, entelektüel olsun. Bunun eksikliğiyle bence büyüdüm biraz. Hani çocukluğum birazcık bunun eksikliğiyle geçti. Hani biraz yalnız geçti. Aile olarak da ailecek de biraz yalnızlık. Zaten hep taşındık falan filan. Bir şekilde bir hayatın içinde daha çok olmayı, insanların içinde daha çok olmayı, bir de her şeye merak... Çok kitap okurdum tabii ki ama kitaplar tabii beni birazcık hani kaçış noktam falan olmuştu. Yani o stimülasyon eksikliğini ben daha çok yaşadım. En çok onu yaşadım diyeyim. Annemlerle tabii yani o kadar kolay geçmedi. Onların ilişkisi de çok zor bir ilişkiydi her zaman. Bu arada konularda da hani çok fazla bizi de ne yazık ki şey yaparlardı, işin içine koyarlardı. O yüzden ben o konuda da hani bayağı bir savaş verdim onlarla. Ama sonra bir şekilde yoruldum herhalde zaten. Hani 17 yaşında da dedim hadi benden bu kadar, aldım başımı. Dünyanın öbür ucuna Amerika'ya gittim. Ama dediğim gibi annemler beni hep teşvik ettiler. Hep bir şekilde benim için bana hep o güveni verdiler. Kızım sen yaparsın, sen başarırsın. Hani sana inanıyoruz falan. O tabii ki beni şey yaptı. Bayağı bir bana motor oldu diyelim.
Önümüzdeki dönemde var mı projelerin, çalışmaların? Mesela grup çalışmaları açacak mısın? Türkiye'de yaşayanlar online olarak o çalışmalara katılabilirler mi?
Ben aslında şöyle, ben bu işlere girince hani kendi adıma çalışmaya başlayınca hep bir şekilde şey online çalışmaya başladım zaten. Bir isteğim de o özgürlük olmasıydı hani Paris'ten taşınmak bilmem ne falan. O yüzden şu anda online devam ediyor her şey. Ha bunun yanı sıra aynı zamanda yani hani gerçek hayatta da etkinliklere başlayacağım ve hani onu da çok istiyorum. Onun da özlemini duyuyorum gerçekten, benim için çok değerli o da. Ama yine de yaptığım rehberlik hep online olacak çünkü herkes için çok daha rahat böylesi. Şu anda yine devam ediyor one on one hani kişisel çalışmalarım, koçluk danışmanlığım. Onun dışında en son ilişkilerle ilgili bir programım var. Onun da ilk test şeyini yapıyorum, roundunu yapıyorum şu anda. Çok tatlı bir grupla. Onu tekrar ilkbaharda tekrar sunacağım, tekrar lansmanını yapacağım. Şu andaki grup programı zaten ilişkide olan kadınlar için, ama onun dışında her türlü ilişki statüsü olan insana koçluk zaten veriyorum. Erkeklerle çalışmayı da çok seviyorum. Onların farklı bir bakışı ve değişimle ilgili, değişime karşı da farklı bir ilişki. Enteresan yani. Hani oraya gelmeleri daha çok zaman alıyor ama bir geldikleri zaman değişmeleri de bazen daha lineer olabiliyor. Da...
Kesinlikle katılıyorum buna. Ben de bunu gözlemliyorum. Çok acayipler. Yani bir
Evet.
direnç oluyor başlarda ama bizden daha adanmış bir yerden de götürebiliyorlar.
Ya onlar için çünkü daha lineer olduğu için bir şeyi gördükleri zaman, o farkındalık olduğu zaman değişime gitmeleri sanki biraz daha kolay oluyor. Ama bizim hani dişi enerji diyelim, biz daha böyle bir de şu yoldan, hadi bir yoldan, biz böyle dönüp dolaşıp bir şeyler yapabiliyoruz. Hani bizim sihrimiz ayrı, onların sihri ayrı diyelim.
Kesinlikle.
Evet. Ama hani tabii ki yani kadın erkek herkese zaten hizmet veriyorum da, bu arada aslında hayatın her alanıyla ilgili seviyorum bu şeyi, çalışmayı yapmayı, rehberlik yapmayı. Zaten konuştuğumuzdan anladın sen de, bu ilişki dediğim şey, hani ben bu yola geldim, şu anda buraya getirdi beni, ama o ilişki dediğimiz şeyin kendiyle olan ilişki kısmı o kadar büyük ki zaten aslında. Yani hani ilişki olarak işin içine giriyoruz ama aslında bizim geleceğimiz yer zaten kendimizle olan ilişkimiz, en büyüğü o yani.
Ülkenin sonunda oraya geliyoruz yani.
Hep aynen öyle. Aynen öyle. Onu hallettiğimiz zaman zaten gerisi çok daha kolay geliyor yani.
Önerebileceğin dinleyenlere podcast, kitap veya film var mı seni etkileyen, sana ilham olan? Birer tane örnek vermen yeterli.
Öyle mi? Bir saatimiz daha var mı atıyorum? O kadar çok şey var ki. Çok şey var gerçekten. Ben şimdi yanımda bu var. Bu gerçekten çok sevdiğim bir kitap. Türkçe'de var mı çevirisi bilmiyorum. A Return to Love.
Aşka geri dönüş gibi bir şey mi oluyor?
Evet. Ya da sevgiye diyebiliriz. Daha çok
Sevgi,
sevgi genel
evet.
anlamda. Evet. Sadece aşk ilişkisi değil. Bu kitap gerçekten beni çok etkilemiş olan bir kitap. O şeyle ilgili, o kalbini açık tutma olayı ile ilgili, ama ilk olarak kendine olan sevgi. Yani sadece onunla ilgili değil, çok fazla şey. Yani güzel bir kitap. Bir de fetiş kitaplarımdan birisi Big Magic, Liz Gilbert'ın kitabı. Onun Türkçesi var mı bilmiyorum ama o da çok güzel. Yaratıcılıkla ve hani kendini istediğin gibi kişisel ifadeyle ilgili. O da çok çok güzel bir kitap. Onu da hani bunlar geri gidip tekrar hani, ya da arada bir böyle bir sayfasını açıp okuyabileceğimiz türde kitaplar. Podcast dersek
Bu arada
o
sen de
kadar çok.
podcast yapıyorsun.
Benim de podcastım var ama Allah'ım geri dönmem lazım podcastime. O da hayatın son zamanlardaki girdaplarıyla pek şey yapamadım. Senin kadar düzenli yayınlayamadım ama ona kesinlikle geri döneceğim. Tabii birazcık Fransızca bölümler de yapmak istiyorum. Sonuçta burada yaşıyorum 16-17 senedir. Onun dışında benim, yani benim çok fazla dinlediğim podcast var ama hani hep mutlaka bunun her bölümünü dinliyorum dediğim pek yok herhalde.
Kapatmadan önce bir pratik yapma şansımız olur mu? 5 dakika kadar böyle kısa bir şey.
Olur, tamam, yapalım.
Tamam.
Tabii ki.
Dinleyenler için. Öyle,
Tamamdır.
öyle, öyle kapatalım.
Öyle kapatalım, tamam, süper benim için de. Bu sunmak istediğim pratiğin adı, yani İngilizcesi Gut Heart Brain Meditation. Burada meditasyonun yani anlamı iki taraflı oluyor. Hani meditasyon, yaptığımız meditasyon olayı var ama meditasyonun asıl orijinal anlamı hani İngilizce'de to meditate on something. Hani bir konuyu düşünmek, bir konuya kafa yormak gibi. Şöyle söyleyeyim, hani kafanızı kurcalayan bir konu varsa ya da karar vermekte zorluk çektiğiniz bir durum varsa, o konuya açıklık getirebilmek için. Ve yine burada benim hep inandığım felsefe söz konusu, o da cevapların aslında her zaman, anahtarların, cevapların hep zaten içimizde olduğu ama bir şekilde bir kopukluk yaşadığımız. Bu meditasyon onunla ilgili. O yüzden çok seviyorum. Çok da kısa ve çok da o yüzden elegan bence. İstersen onu yapalım beraber. Şöyle biraz rahat ol. Rahat bir yerde oturuyorsun zaten. Sırtını sandalyeye ver. Vücudunu, bütün kaslarının rahatladığını hisset. Gözler de kapanabilir. Kafamızın tepesindeki kaslardan, kaşlarımızın etrafı, çenemiz, omuzlar, gövde, kalçalar, bacaklar, ta ayak parmaklarına kadar her şeyin rahatladığını, gevşediğini hisset. Burada birkaç nefes alalım. Uzun bir nefes burundan ta mideye kadar hisset. Ve nefesini verirken daha da uzun olduğunu hisset. Tekrar nefes. Verelim. Tekrar. Ve uzun verelim. Şimdi karın göbek bölgene odaklan. Bu konuyla ilgili kafanı kurcalayan bu soruyla ilgili o bölgeden nasıl bir mesaj geliyor? Ona bir kulak kabart. Ne diyor bunun için? O cevabı duyduktan sonra şimdi kalp bölgene odaklan. Kalbin ne diyor bu konuda? Bunu da dinledikten sonra bu sefer kafanı çık, beynine, zihnin bu konuda neler diyor? Onu da duyduktan sonra geri dönebiliriz.
Bu pratiği istedikleri zaman, istedikleri sürede
Evet.
yapabilirler.
Aynen. Aynen.
Çok güzel bir
Aynen.
pratikmiş bu arada.
Çok basit, çok yani ve gerçekten bana çok yardımı dokundu şimdiye kadar böyle küçük pratik konularda bile ya da bazen daha büyük konularda. O hep içimizde olan bir şey aslında. Yani bizim yaptığımız o yolundan çekilmek, o akması gerektiği gibi.
Çok sağ ol. Son olarak yolda olanlara ne söylemek istersin?
Herhalde bu konu, yani başından beri söylediğimiz şey doğru ya da yani bu kendini kabul etmekle ilgili bir şey. Bir de şunu eklemek istiyorum ona. Hayatta almamız gereken kararlar, gitmemiz gereken yollar konusunda kararsızlıkta çok fazla vakit kaybetmeyin derim. Önemli olan doğru ya da yanlış karar vermek değil, çabucak karar verip o gittiğiniz yönden bir şeyler öğrenebilmek. Ve bu tekrar o başta dediğimiz kendini sevmekle ilgili. Eğer geçmişe doğru pişmanlık duymamak da kendimize olan sevginin bir parçası. Pişmanlık olmadan gittiğimiz yolda onu değerlendirip tekrar devam mı ediyoruz, başka bir yola mı geçiyoruz? Bunu anlayabilmek için, istediğimiz yere gidebilmek için o çabuk karar verebilmek ve kendine karşı hep şefkatli davranabilmek, bunlar anahtar diyorum ben.
Çok sağ ol Ayşin.
Ben teşekkür ederim.
İyi ki geldin.
Gerçekten. İyi ki sen de beni davet ettin. Çok sağ ol canım.
Vallahi benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Açacağın çalışmaları sabırsızlıkla bekliyorum. Özellikle grup ve online olursa bence bayağı katılmak isteyen olabilir gibi hissediyorum bu arada. Türkiye'de
Evet.
ihtiyaç var çünkü.
Ya ihtiyaç sonsuz, gerçekten ihtiyaç sonsuz. Yanlış anlama çok bol çünkü.
Evet.
Tabii ben İngilizce yapıyorum çoğunu yaptıklarımın. Fransızca da yaptıklarım var ama en çok İngilizce yani. O da tabii ki hani geldiğim bütün farklı kültürlere ulaşabilmek için. O yüzden tabii ki mutlaka isterim. Umarım Türkiye'den de katılanlar olur.
İngilizce veya Fransızca bilmeyenler için de belki Türkçe bir alan açmak güzel olabilir eğer öyle bir.
Her şey mümkün.
Tamam, süper. Çok çok mutlu oldum bunu duyduğuma gerçekten de.
Ya ben en başta bana en kolay gelen şekliyle yapıyorum. Bir de çoğu şeyi İngilizce öğrendiğim için öyle başlıyorum. Sonra hani duruma göre, isteğe göre tabii ki de başka dillere de oluyor yani.
Tamam, harika. O zaman sabırsızlıkla bekliyorum yeni çalışmaları, açılacak alanları.
Evet.
Umarım Türkiye'ye geldiğinde görüşürüz.
Umarım, gerçekten çok isterim.
Çok sağ ol ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız. Bu aralar biraz aksattım, farkındayım. Müthiş bir yoğunluğun içindeyim. Ayşe'nin bölümü ne zaman yayınlayacağım konusunda hiçbir fikrim yok ama elimden gelen en iyisini yapacağıma emin olabilirsiniz. Umarım 10-11 Mart gibi yetiştirebilirim diye ümit ediyorum. Ve Mart ayının aşk programı belli oldu. Aşk buluşmaları programı belli oldu. 20 Mart Çarşamba akşamı saat 21'de gerçekleşecek aşk buluşması ve bu ayki buluşmanın konukları ve çok sevgili Havanur abla, Doktor Havanur Keleş ve Esra Pulak. Havanur ablayla nefes çalışacağız. Esra ile birlikte de Kundalini yoga çalışacağız. Eğer katılmak isterseniz Instagram adresinde profilde kayıt formu var. Bunu doldurup dahil olabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.